Ayrım 14, sayfa 156, 4 Mart 1962. Siz ışığın sesini duyuyor musunuz Cahit Bey? Ben duyuyorum. O benim içimde yaşıyor. Karnımda kıpırdanıyor. Bu çağda bunu başarabiliyorsam 1000 yıl sonra neler yaparım, kim bilir? Münevver. 21. Bölüm. Eylül 1972 Kasaba. 10 sene sonra yeniden kasabadayım işte. Otelin bahçesinde sabah kahvemi içiyorum. Yanımdaki sandalyeye bir tekir kedi yayılmış. Fincanımı kaldırıp koydukça kulaklarını oynatıyor, göz ucuyla hareketlerimi izliyor. Beraber Eylül güneşinden nasipleniyoruz. O işkilli, ben rahatım. 2 gündür buradayım. Seneler önce kaldığım otelde kalıyorum. İhsan Bey oteli oğlu Ömer'e bırakıp kendini emekli ilan etmiş, köyüne dönmüş. Ömer o hayti olan işi kendisinden beklenmeyecek bir gayretle yürütüyor. Odalara banyo eklemiş, lobiyi genişletmiş. Otelin önündeki kaldırıma uzanan mezbelediği çiçekler dikip çay bahçesi haline getirmiş. Evvelsi akşam beni görünce üstüme atıldı, zorla elimi öptü. Evlilik nasıl gidiyor Ömer dedim. Sayemde iyi gidiyormuş. 3 kızı olmuş. Büyüğü ilkokul 2'deymiş. Ortanca bu yıl başlamış okula. Büyüğün adını Cahide koymuşlar. Sen bana nasıl büyük bir iyilik yaptığını bilemezsin Cahit abi dedi. Karımla evlenemeseydim, sen sahip çıkmasaydın da kazara o günlerde jandarmaya yakalansaydık, ailesi dünya yıkılsa bu kızı bana vermezdi. Zaten hala görüşmüyoruz, aramıyorlar. Aramasınlar. Gül gibi geçinip gidiyoruz biz. Sıkıştığımızda peder destek atıyor. Bunları anlatırken gözlerinin içi gülüyordu. Sen bana değil, Yüzbaşı Osman Bey'e teşekkür etmeliydin dedim. Bazıları için sevda kavuşmakla da bitmiyor demek ki. Dün sabah müze müdürüne ben etnografi salonunu açan adamım deyince pek şaşırdı. Salonun girişine eski müze müdürlerinin fotoğraflarının asıldığı yere vekaleten görev yaptığım halde benim de bir fotoğrafımı koymuşlar. Bir fotoğrafa baktı, bir bana. Değişmemişsiniz müfettiş bey dedi. Buyurun size salonu gezdireyim. Etnografi salonunu görünce hayal kırıklığına uğradım. Benden sonra tek bir dolap konmamış. Mehmet Ali Bey'in topladıklarından, düğün giysilerinden, Arap Efe'nin gümüş fişekliğinden başka kayda değer bir şey yok. Müze müdürü akşamüstü arabasıyla Mehmet Ali Bey'in bağına götürdü beni. Mehmet Ali Bey arabanın gürültüsünü duyunca asmaların arasından doğruldu. Onu görünce tanıyamadım. Yanakları pembe pembe olmuş, yüzünden kan fışkırıyor. Elimi sıkıp sarıldığında bir dev tarafından kucaklanıyormuşum gibime geldi. Emeklilik size yaramış dedim. Elleri büyümüştü sanki. Bakmayan gözleri bakar olmuştu, ışıl ışıl. Karısı bağ evinin bahçesindeki masayı hemen donattı. Meyve koydu, peynir koydu, ev ekmeği koydu, biber dolması koydu. 2 kadeh parlatıp kasabaya döndük. Oteldeki odama girince yatağa uzanıp biraz kitap okudum. Sonra çantamı açıp her zaman yanımda taşıdığım antik evrakımı karıştırdım. Münevver'in 10 yıl evvel gönderdiği birkaç mektup, yorgunun yazdıkları, çocukların küçüklük fotoğrafları, gençliğimde Çorum'dayken tuttuğum notlar. Yorgo 10 yıldır Atina'da. Neasmirni'de bir yazlık sinema açtı. Pahalılıktan şikayetlerini bir kenara bırakacak olursak keyfine diyecek yok. Münevver'in mektuplarını yıllardır her gün okuyorum. Bazıları alışkanlık yaptı. Sabahları iş yerinde çay fincanımın yanına koyuyorum. Okumasam da bakıyorum. 19 Ocak 1962. Evvelsi gece size çok kötü davrandım. Babam bana küçükken nobran derdi. Öyle davrandım. Bazen böyle oluyor. Yanında kalmanızı istememe rağmen dilim tam tersini söylüyor. Sizi kırınca sizinle eşit olacakmışım duygusuna kapılıyorum. Belki bir deli doktoruna görünmeliyim. Ne yazık ki ben bir kuzu kulağı yaprağı değilim. Akide şekeri de değilim. Benden istediğiniz aşinası olduğunuz tadı alamayacaksınız. Öte yandan söylediklerimde gerçek payı da vardı. Siz tam bir korkaksınız. Ortada kalırım diye korkuyorsunuz. Yalnızlıktan korkuyorsunuz. Özgür yaşamayı denemeye gücünüz yok. Tanıdığınız bütün kadınlar benim gibi olsaydı ne yapardınız bilmiyorum. Şimdi yıldızları seyredeceğim dünyalı. Bir gün sizinle de seyrederiz. Gecenin merdivenine oturup hiçbir şeye sahip değilmişiz gibi. Öptüm sizi. Münevver. 22 Şubat 1962. Sevgili çocuk. 40 yaşındaki küçük çocuk. Yoksa 41 mi? Şu yaş meselesini halletmem için sizden bir yaş alıp kendime eklemem size de gülünç gelmiyor mu? Ben bunu çocukluğumda da yapardım. Babamdan alıp kendime koyardım. Okula hemen gitmek için. Ya da babam bana yaklaşsın diye. Bir zamanlar herkesin küçük olduğuna siz de inanıyor musunuz? Ben bazen dürbünün tersiyle bakıyorum. Hala küçük olduklarını görüyorum. Hatta görüntüleri biraz daha netleşiyor. Kıskançlık, öfke, arsızlık, bencillik hepsini görüyorum. Ruhlarının da elbiseleri vardır. Biliyor musunuz? Bir adama 3 saat durmadan bakarsak o adamın ruh elbisesini çıkarabiliriz. Ama siz çıkaramazsınız. Çünkü başka birine 3 saat bakamazsınız. Yanılıyor muyum? Size anlatmış mıydım? Halit Efendi diye biri var. Halit Efendi işçi emeklisi. Sağ bacağı aksıyor. 10 lira karşılığında haftada 3 gün bize poz veriyor. Poz verirken hamur gibi oluyor ama hiç kımıldamıyor. Bazen sağ göz seyiriyor. Bu sıkıldığı manasına gelmiyor. Vitaminsizlikten olabilir. Halit Efendi nasıl bir adam? Pelte gibi bir adam. İyi huylu, kötü alışkanlıkları olmayan bir adam. Ve vitaminsiz. Omuzlarını çizerken karısını dövdüğünü fark ettim. Boynunu gölgeliyordum ki bir de ne göreyim. Halit Efendi geçimsiz, nalet biri. Siz nasılsınız? Bir gün bana modellik edin. Kuşandığınız zırhın altını görmek için senelerce bekleyemeyeceğim. Ama şimdi elimizdekileri şöyle bir göz atabiliriz. Bu zırhın altını kimse göremez, öyle değil mi? Daha önce denediler, başarılı olamadılar ve bu sizi pek mutlu etti. Yine de bakalım. Bir başkasını anlamak için gayret sarf etmiyorsunuz. Ruhunuz tembel. Hep bir şey istediğimi sanıyorsunuz ki çok yanlış. Sizden istediğimi sanıyorsunuz ki bu daha da yanlış. Kimseden nefret etmiyorsunuz. Kimseyi incitmek istemiyorsunuz. Ama incitmelisiniz. İnciteceksiniz. Beni incitmeyin. Çünkü arzu ettiğimde size ulaşmak istiyorum. Elimin altında olun. Göbeğinizi okşayayım. Koltuk altlarınızı koklayayım. Çok mu bencilim? Tamam, dürbünü çeviriyorum. Artık atölyede bir takım sorumluluklarım var. Sabahları erken uyanıp oraya gidiyorum. Çay demliyorum. Fırında kurabiye, börek falan yapıyorum. Sonra yol arkadaşlarım geliyor. Ev kızları, geçkin, beceriksiz karılar. O kadar çok ve lüzumsuz konuşuyorlar ki. Bazen kafam çok karışıyor, biliyor musunuz? En iyisi hakkınızda yazdıklarımı kale almayın. Ben küçük bir böceğim. Aklıma eseni yazıyorum. Yine de mutfağınızda hiç istemediğiniz bir anda karşınıza çıkmak isterim. Yıllar sonra bile. Ensenizden öpüyorum. Adımlarınıza dikkat edin. Hamile Münevver. 2 Mart 1962. Pazar akşamı sizden ayrıldıktan sonra atölye sakinlerinin çayına katıldım. İlk defa ve galiba son defa. Onlar beni başka türlü biliyorlar. Bazen evli olduğumu söylüyorum, bazen de boşandığımı. Bir keresinde 6 ay önce hapisten çıktığımı söyledim. Yarısı inandı, yarısı da güldü. Şimdi hepsi beni deli sanıyor. Biz hayallerle yaşıyoruz Cahit Bey, inkar etmeyin. Siz de öyle yaşıyorsunuz. Beynimizde bir simyacı grubu var. Durmadan çalışıyor, hayal üretiyor. Yakınlıkları gelip geçen kokulara, sıcaklığa, bir temastan, bir öpüşten geriye kalan her neyse ona çeviriyorlar. Eğer içimdeyseniz hep öyle kalma isteğine, içimden henüz çıkmışsanız içimde olmanız isteğine ve uzaktaysanız yine içimde olmanız isteğine. Bu simyacı grubu aynı zamanda bir kader tertipçisi olarak da çalışıyor. İyi yaşanmış zamanları ayırıp bir yere koyuyor ve kendi aralarında şöyle konuşuyorlar. Bakın şu 5 dakika çok iyi bir örnek. Onu koruyup saklayalım. 50 yıl, 60 yıl, 100 yıl haline getirelim. Hayır, beyaz kimyacı önlükleri giymemişler. Garip şapkalar da takmamışlar, hepsi çırılçıplak. Hayallerin ve onları yaratanların elbiseye ihtiyaçları yoktur. Bizim var mı? Çünkü hayaller çoğu zaman gerçeklerden daha samimi, daha tabii, daha kaliteli ve herhalde anadan doğmadırlar. Menderes'i hatırlıyor musunuz? 6 önce yaşıyordu. Hatırlıyor musunuz? Onun kendi aklıyla, onu çevreleyen gerçeğin yarattığı aklı arasındaki farkı yargılayabilir misiniz? Kendisi için nasıl bir dünya istiyordu ve dünyanın nasıl olmasını istiyordu? Abim onu asarken ne hissetti sizce? İşler karışık. İnsanların insan olduğunu aklımdan çıkarmamaya çalışıyorum ve bu tespit aslında hiçbir işe yaramıyor. Hikayemi şöylece basitleştiriyorum. Cahit adamı diye biri var. Ben onu seviyorum. Ondan yeni boşandım, onu öldürdüm. Onu kendime aşık ettim, ona alıştım. Alışmasam da alışmak istiyorum, bazen. Herhangi bir şeyin kolaylıkla yok edilebildiği, kolaylıkla yaratılabildiği, bir şeyin yerine başka bir şeyin kolaylıkla konulabildiği, siz koyamıyorsunuz ve bu durum size olan saygımı yalnızca arttırıyor. Çoğu zaman inciten ama nefret uyandırmayabilen hareketlerin geniş coğrafyasında yaşıyoruz. Bazen uzakta kalıyoruz, birbirimizi anlayamayacak kadar ayrı yerlere düşüyoruz. Yakınlaşmamız da icap etmiyor aslında. Ben sizi uzaktan seveyim, siz beni yakın bilin. İki akla ait iki simyacı grubunun çalıştığı iki atölyemizin olması bizi incitir mi? Beni incitmez. Siz başka bir yaratıksınız, ben başka bir. Ödev şöyle galiba, tek bir atölyede çalışan iki ressamdan daha verimli olmalıyız. İkisinden de daha verimli. Lüzumsuz yakınlıkların yaralayıcı olduğunu herkesin bilmesi icap etmiyor değil mi? Cüceler bilsin yeter. Bir gün bana giden yolu tarif eder misiniz? Ben kendime ulaşmayı beceremiyorum, yokuş var, güven vermiyor bana. Sizin içiniz bile daha düz ve yakın, yürüyebileceğim mesafede. Saçlarınızı aralayıp ensenizden öpüyorum. Hamile Münevver. 10 yıl önce yazdıklarına bir anlam veremiyordum. Evlenmek mi istiyordu yoksa bebeği aldıracak mıydık bilmiyordum. Daha doğrusu ne yapmam gerektiğini biliyordum ama meselenin hallini ona bırakmak kolaycılığını seçiyordum. Söylediği gibi benim ruhum tembeldi. Aşk öğrenilebilen bir şeydir diyordu bana. Kadın erkek birbirlerinden öğrenirler. Sen bana öğretmiyorsun ve öğrenmiyorsun. Onun ne beklediğini, ne istediğini tam olarak hiçbir zaman anlayamadım. Zannederim sevmemi istiyordu, yalnızca bunu. Bebekle ilgili bir meselesi yoktu. Karşılıklı durduğumuzda birbirimize hiçbir zaman yalan söylememiş insanların gözleriyle ve yalnızca sevgiyle bakmamızı istiyordu. İstersen bebeği aldırabiliriz, istersen doğurabilirsin diyordum. Bana kararını söyle. Gülümseyerek bakıyordu, hiçbir şey söylemiyordu. Şubat ayını onun evinde geçirmiştik, benim evime gelmiyordu. Burası sirk çadırı gibi derme çatma diyordu. Evi çiçek, resim, boya, kitap doluydu. Terasını uçurtma uçuruyor, kendi yaptığı uçurtmalara isimler takıyordu. Onunla geçirdiğim günler sonradan hep acı bir şey haline geldiler. Birine haksızlık etmiş olmanın acısı. İhanet ettiğinizi düşünmeyin Cahit Bey diyordu. Siz alıştığınız gibi yaşamaya devam edin, bunu hak ediyorsunuz. Hak edip etmediğimi bilmiyordum. Paltolarımızı giyip terasta yemek yiyor, şarap içiyorduk. Bazen saatlerce susuyor ve çatılara, uzaktaki denize bakıyorduk. Aşkın ne olduğunu güya ikimiz de biliyorduk. Bilmediğimiz, onun öğrenmeye çalıştığı, benimse hiç anlamadığım şey başka bir şeydi. Hayatımı nasıl yaşamalıydım? İşte bunu bilmiyordum. Borçlar, alacaklar, kefaretler, geçip giden seneler anlamama engel oluyordu. İnsan anlamayınca cesaret sahibi olamıyor. 10 yıl önce korkarak girdiğim yer, şimdi açık pencerelerinden ışık ve rüzgar dökülen aydınlık bir oda. Bu odada Münevver'in karşısında oturuyorum. Hesap sormuyor, hesap yapmıyor. Tek yaptığı kendisiyle beraber beni de yeniden yaratmak. Ruhum elbisesini çıkarmış, içi görünüyor. Üstüme fırça darbeleri iniyor. Yumuşak, sert, okşayan, acıtan darbeler. Münevver 10 sene önce o güne kadar görmediğim bir ufku işaret etti bana. Zamanda yolculuk yapıp 18 yaşıma geri döndüm. Aptal, toy, kolayca baştan çıkarılabilen bir adam oldum. O zavallılığımı görmüyordu. Çünkü bir tiyatro oyuncusu gibi güçlü, ne yaptığını bilen bir karakteri oynuyordum. Oysa zayıftım. Ona meylimi her gün karşımda bir düşman olarak buluyordum. Yeni bir düşman, nasıl mücadele edeceğim bilmediğim bir düşman. 15 yaş büyük olsaydı da böyle bir şeyi 15 yıl önce yaşasaydık, birbirimizin hayatında belki yalnızca birer kıvılcım olurduk. Bu kıvılcımı seneler sonra bir pırıltı olarak hatırlardık. Ama öyle değildi işte. Ben yanmaktan, yok olmaktan korkuyordum. O hiçbir şeyden korkmuyordu. 1962 yazında oğlumuz doğmadan birkaç ay önce düzenini benim için bozma demişti bana. Boşanmak istiyorsan boşan. Ama bu evleneceğimiz ya da aynı evde yaşayacağımız anlamına gelmez. Oğlanın babalığını almam konusunda bile ısrarcı olmadı. Bir şekilde hallederim, bana hiçbir şey borçlu değilsin dedi. Bu sözlerinin bir anlamı daha vardı. Ben sana hiçbir şey borçlu değilim. Hamile olduğunu yengesi Ayşe Hanım'la bağda çalışan Nuri ve Gülizar'dan başka kimse bilmiyordu. Babalık işinde çocuk doğmadan önce Nuri ile konuştuğunu, icap ettiğinde Nuri'nin çocuğun babalığını üstüne almaya kabul ettiğini bana çok sonra söyledi. Hamileliği sırasında Halil Rıfat'taki evinde yaşadık ama ona taşınmamı hiç istemedi. Sen benim misafirimsin deyip gülerdi, kalbimin misafiri. Hatta bazen git birkaç gün evinde kal derdi, sıkılır mıydı yoksa bana acı çektirmeye mi çalışırdı bilmiyorum. O günlerde sık sık çocukluğundan söz ederdi. Geceleri sıcaktan bunalıp balkona çıkar, yere serdiği kilimin üstüne uzanırdı. Ben de yanına otururdum. Ben büyük bir bahçede büyüdüm Cahit adamı derdi. Bu yüzden çocukluğum çok uzun sürdü. Büyük bir bahçede büyümüştü. Benim yaşadığım en büyük bahçe ne kadar büyükse ondan bir fazla. Farklılıklarımızı böyle tarif ediyordu. Sonra oğlumuz doğdu. Gülizar 6 ay İzmir'de kaldı, Münevver'e yardım etti. Aynı günlerde Meral ve çocuklar da İzmir'e geldiler, sıkıntılı günlerdi. Zamanımın büyük kısmını Münevver'le, yeni doğan oğlumla geçiriyordum. Hayatım garip bir hal almıştı, her şey çok karışıktı. 40 küsur yaşında aşık olduğum kadın benden bir çocuk doğurmuştu. Ne yapacağımı bilmiyordum. Bunu daha fazla sürdüremedim. Kasım başında karıma durumu açıkladım. Beni hemen terk etti, çocukları alıp İstanbul'a döndü ve boşanma davası açtı. Boşandık. Boşandıktan sonra artık birlikte yaşayacağımızı, hayatımızın bir düzene gireceğini sanmıştım. Herhalde Münevver'in istediği budur diye düşünmüştüm. Ancak hiçbir şey değişmedi. Yaptığının doğruluğundan kuşku duymaması beni çileden çıkarıyordu. Sevgisini yaşamama izin vermiyordu. Aramıza bir mesafe koyuyordu. Sevgimden şüpheniz mi var diyordu. Benim sizinkinden yok. Sevgiden anladığı şey benim anladığımdan farklıydı. Beni aynı evde yaşamayı düşünecek kadar sevmediğini sanıyordum. Bir insan nasıl sevebilir ki diyordu. Bunun bir kuralı var mı? Kitaplardan öğrenilebilir mi? Yanlış sevdiğimde kabahat mi işlemiş olurum? Beni cezalandırır mısınız? Uzun süre düşüncelerinin değişmesini bekledim. Değişmedi. Sen insanlarla eşit ilişki kurmayı bilmiyorsun dedim bir gün. Babanın sana muhtaç bir hayat yaşamasından zevk aldın. Abini uzaklığınla cezalandırıyorsun. Bu lafıma çok kızdı. Siz insanların birbirlerinin esiri olmasına eşitlik mi diyorsunuz dedi. Abimin babamın anladığı eşitlik de buydu. Bir hafta konuşmadı benimle. Evin içinde iki yabancı gibi oturduk. Sonra bir akşamüstü bebek arabasıyla müzeye geldi. Toparladı, Niyazi Bey bizi yemeğe götürecek dedi. 3 yıl böyle geçti. Artık bu şekilde yaşamaya alışmıştım. Hatta münevvere inancım artmıştı. Doğumdan bir süre sonra yeniden resim yapmaya başlamıştı. Hep hayal ettiği gibi. Niyazi'yi küçük iskemlesine oturtuyor, tuvalini boyuyordu. Bazen atölyeye de götürüyordu onu. Bazen benim evime de getiriyordu. Ama bende kalmıyorlardı. Kullanılmış bir araba almıştım. Hafta sonlarında pikniğe, denize giderdik. Niyazi kucağımızda ağaçları, martıları, dalgaları seyrederdik. 3 yıl böyle geçti. Sonra Ankara'ya tayinim çıktı. Bu çok iyi oldu dedi. Sizi özlemeyi unutmuştum. Gelir misin bile demedim. Gelmeyeceğini biliyordum. 7 sene evvel Ankara'ya geldiğimde müfettiş olmak gibi bir hevesim yoktu. Olacağımı olmuştum zaten. Münevvere aşık olmuştum. Sonra şehir şehir gezmek belki bu aşk hastalığını iyi gelir diye müfettişlik imtihanını verdim. Lakin hiçbir faydasını görmedim. Ne o şehirler derdime derman oldu ne de o yolculuklar. Ayrım sonu, sayfa 166.